Kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri, Hasbihal programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel bir cuma akşamında Genç Dergisi editörü Süleyman Ragıp Yazıcılar'la birlikteyiz. Kendisi aylar sonra en sonunda programını ayarlayabildi ve bizlerle birlikte. Hoş geldiniz abi.
Hoş bulduk Yusuf'cum. Ben de tüm dinleyicilerimize hürmetlerimi, sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum.
Genç Dergisi'nin her ay biz muhtevasını Hasbihal programının bir haftasında konuşmaya çalışıyoruz. Bazen Salih Yüz Genç geliyor, bazen başka bir yazar konuğumuz oluyor Genç Dergisi'nden. Bu ayda kısmet oldu, Süleyman Ragıp Yazıcılar bizlerle birlikte. Kendisiyle Genç Dergisi'nin Mart ayı içeriğini konuşacağız. Dosya konusunu konuşacağız, editör yazısını konuşacağız. Birçok yazısını ve röportajını konuşacağız. Mart ayı yine dolu dolu, çok güzel de bir dosya konusu var, dosya kapağı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim, elinize sağlık.
Teşekkür ederiz, İnşallah bahtı açık olur. Bu dergiler sonuçta meçhule uzanan mektuplar misali. Kimin açacağı, kimin okuyacağı bilinmiyor. Bu ay bir ismini vermeyelim. Bir dergi aldık mesela. Daha önce hiç almadım bir dergiyi aldım. Dergiyi okudum. İçindeki birkaç yazı çok hoşuma gitti. Hatta bazıları davranışa dönüştü mesela. Bir tanesi diyelim ki çiçeklerden bahsediyordu. Çiçek almanın şöyle faydası vardı. Çiçek almak gerekir falan. Hatta çiçek dahi aldım mesela. Hiç tahmin etmediğim bir yazar, hiç tahmin etmediğim bir dergide beni etkilemiş oldu. Hasılı yani yaptığımız iş hakikaten meçhule bir mektup bırakmak, bir söz söylemek. Yani kime ulaşacağını, kiminle buluşacağını, kimin kalbine dokunacağını, kimi etkileyeceğini, kimin düşüncesinde, davranışlarında ya da duygularında bir farklılık, güzellik meydana getireceğini bilmiyoruz. Bu noktada Genç Dergimizin 126. sayısı, yani Mart sayısı hayırlara vesile olsun diyorum. Ben de tüm dinleyicilerimize 11 sene olmuş oldu Genç Dergisi yolculuğu. 11. senesinde olan bir derginin editörü olarak hakikaten hem şükürden aciziz, hem hamd ediyoruz, hem de bahtiyarız. Çünkü Genç Dergisi'nin okuyucuları gerçekten güzel, nitelikli bir okuyucu kitlemiz var. Aynı zamanda yazarlarımız gayretle, aşkla, muhabbetle yazılarını yazıyorlar. Her ay ayrı bir heyecan, ayrı bir güzellik oluyor. O heyecanı, o enerjiyi, o inancımızı hiç kaybetmiyoruz. Güzele, hayra olan. Ve yazı işlerinde çok güzel arkadaşlarla çalışıyoruz. Salih Yüzgenç gibi, işte diyelim ki Ahmet Ünal gibi, Muhammed Murat Tutar gibi, Ömer Faruk Özbil gibi çok güzel arkadaşlarımız var. Aynı zamanda grafik tasarım ekibinde Türkiye'nin en usta isimlerinden biri Semih Taner ile çalışıyoruz. Aynı zamanda bu işin hakikaten alaylı diyebileceğimiz bir arkadaşımız, yani çekirdekten yetişme, yaklaşık 7-8 senedir bizimle beraber bulunan ve Genç Dergi'nin tasarımı noktasında artık şeflik seviyesine gelmiş olan, tasarım şefi olan Abdurrahim Yüce ile birlikte olmak çok güzel. Ben bu vesileyle, bu güzel program vesilesiyle dergimizde emeği geçen tüm yazarlara, tüm grafik tasarım ekibine, tüm yazı işleri ekibine, tüm muhabir arkadaşlarımıza ve tüm gönüllülerimize, gence gönül veren ve genci birçok farklı gençle, farklı ortamla, farklı insanlarla buluştular arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar.
Eyvallah, biz de çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli içeriği bizlere sundukları için. Aynı zamanda Genç Dergisi'nin de 115 sayısı mı şu anda internette?
Evet.
Evet, onu da, bu müjdeyi de vermiş olalım.
Doğru. Evet. Bu da çok önemli çünkü Genç Dergisi'nin arşivine geçen tıkladım internet sitesinde. Bir baktım gerçekten hazine gibi. Samimi söylüyorum. Güzel, bunu evet. Kendi kendimizi abartma ya da kendi yaptığımız işi fazladan taltif etme, iltifata boğma derdinde değilim. Fakat şöyle bir eski yazılara baktım. Eski yazarların o güzel yazılarına baktım. Hiçbiri eski değil aslında. Eskimiyor, onu fark ettim. Röportajlara baktım. Yapılmış çok güzel röportajlar var. Yani sayısız isimle yapılmış çok farklı, çok güzel muhtevalı röportajlar var. Ve biz 115 sayımızın tüm muhtevasını görselleriyle birlikte internette paylaşıma açmış bulunuyoruz. Bu Türkiye açısından, Türkiye gençliğinin belki sosyolojik, kültürel değişimi, gelişimi noktasında incelenmeye değer bir kaynak aynı zamanda. Çünkü Genç Dergisi yola çıktığında 2006-2007 yıllarıydı. O yıllardan bu yıllara gençliğin değişimi, gelişimi, geçirdiği evreler, şu an geldiği nokta, o zamanki hayatta neler oluyordu, o zaman neler düşünülüyordu, neler konuşuluyordu. Bir kıyas yapma şansı, güzel bir analiz, tahlil imkanı barındırıyor kendi içerisinde. Çünkü, bu noktada evet, önemli olduğunu düşünüyorum.
Çok önemli, çünkü Genç Dergisi her dosya konusunda yani buna çok dikkat ediyor. Titizlikle seçiyor dosya konusunu.
Doğru.
Şu andaki gençlerin gündeminde ne var?
Doğru.
Ne meşgul ediyor gündemlerini? Doğru. Nasıl onlara yardımcı olabiliriz?
Hayatın içinden hayata evet, doğan bir yayıncılık anlayışımız var.
Hep bu dertle çıktığı için hakikaten her ayın, belki her senenin bir özeti bulunabilir hakikaten arşivde.
Doğru. Hı-hı. Ve çünkü o dönemin gerçekten gençlikle ilgili en öne çıkan duygusu olabilir, düşüncesi olabilir ya da davranış eylemi olabilir. Biz onu işlemeye gayret ettik. Ve bu şu demektir. Yani mesela Genç Dergisi'nin Nisan ayında çıkacak konusu şu an bizim için belli değildir Yusuf. Neden? Tabii olsun istiyoruz, güçlü olsun istiyoruz. Ve gerçekten gerçekliği yansıtmasını istediğimiz için biz bunu... Mesela diyelim ki Mart'ın ilk 10 günü konuşuyoruz. Mart'ın ortasında konuşuyoruz ki Nisan'da yapacağımız şeyi gerçekten hissedelim. Hissettiğimiz bir şeyi yapalım, inandığımız bir şeyi yapalım. Yani önceden diyelim ki 3-4 aylık bir dosyaları hazırlayıp üzerinde çalışmıyoruz şu noktada. Bu da bir açıdan iyi. Yani çalışma, emek anlamında iyi. Fakat bazen gerçekliği, enerjiyi, o dönemin ruhunu yakalama noktasında eksik kalabiliriz duygu ve düşüncesiyle. Biz her ay günceli yakalamak, güncelden de hiç eskimeyen, yani ebedi olana atıf yapmak noktasında bir dengede yayıncılık anlayışıyla hareket ediyoruz. Yani iki gün sonra unutulacak bir gündemi aylık bir dergiye taşımak istemeyiz. Ve taşıdığımız konunun o ay boyunca hem gündem olmasını, bir genç için o ayla beraber belki ömrüne katabileceği güzellikleri, fikirleri kendisine katabilmesini sağlayacağımız bir dosya anlayışımız var ya da bir muhteva anlayışımız var. Bu noktada Genç Dergimizin Mart sayısı, Mart 2017 sayısı özel, hususi ve güzel bir dosyayla çıktı. İsterseniz bugün hem ondan bahsedebiliriz hem de belki dosyanın daha öncesinde editörden kısmında yazdığımız bir yazı vardı.
Evet abi, editörden yazısıyla başlayabiliriz. Yani kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programı devam ediyor. Bu akşam Genç Dergisi editörü Süleyman Rabık Yazıcılar bizlerle birlikte. Genç Dergisi muhtevasını konuşuyoruz. Dosya konusundan bahsedeceğiz. Editörden yazısı hakikaten her ay olduğu gibi bu ayda çok güzel. Böyle temel içerik diyelim.
Eyvallah. İsterseniz biraz bahsedelim.
Tabii ki, buyurun.
Şimdi şöyle. Editörden yazıları bir açıdan derginin kalbidir. Bir açıdan da derginin en az okunan sayfalarıdır. Yani bugüne kadar pek çok insanla görüştüğümde bana burayı hiç okumadıklarını söyleyen çok kişi olmuştur.
Evet, içindekiler sayfası gibi duruyor.
Evet, sanki yani bu sayfa olmasa da olur. Hani laf olsun torba dolsun sayfası gibi addedenler olmuştur. Kimileri de ben burayı okurum, burada bir ruh, burada bir aşk, burada bir inanç, burada bir fikir varsa devamını okurum diyenler de olmuştur. Biz de o yüzden biz her zaman bu ikinci görüşü esas almışızdır. Yani gerçekten burası okunur. Burası okunduktan sonra da en azından derginin bütünlüğüyle ilgili bir fikir sahibi olunur ve ona göre ilerleyen sayfalara geçerler diye bu sayfayı doğrusu en zor ve en son hazırlanan sayfa olarak yaparız. Yani editörden çıktığı zaman artık dergi bitmiştir. Birkaç saat sonra tasarıma gider dergi. O yüzden bazen geceleri bulur bunu yazmak. Bazen son 1-2 saat içerisinde yazılır. Çünkü bir ay boyunca bunu yazmak için aslında zorlarız kendimizi. Bu çünkü bir şahsın yazısı değildir aslında. Ben öyle inanıyorum. Yani bu o ayki dergimizin tüm yazarlarının, tüm gönüllülerinin, tüm okuyucularının ortalama duygu ve düşüncesini en belli, en güzel şekilde ifade etmenin bir yoludur. Ve bir aracı olarak görüyoruz bu sayfayı. O yüzden bir şahsi duygu düşüncenin sadece ürünü olarak bakmıyoruz bu sayfaya. Bu kolektif bir duygunun, kolektif bir düşüncenin, fikrin ürünü olduğunu düşünüyoruz. Bu ayda böyle açıkçası yine bir kıvranma döneminde, yani ne yazacağımız belli değil. Aklımızda birkaç şey var fakat hangisini seçelim bu noktada karar vermemiştik. Dergimizin o uzayan gecelerinden birinde gönüllerimizden biri, kıymetli Ahmet Ünal kardeşimiz aramıza geldi. Baktı ki ben böyle şey haldeyim.
Editör sıkıntısı var.
Ortam zaten kendi içerisinde yorgunluk var. Tasarım ekibi yorulmuş, yazı işleri yorulmuş. Ben de dedim ki ya bir şey bulamıyorum. Bir ilham verir misiniz bana? Ahmet dedi ki ben size bir ilham vereyim mi abi dedi. Dedim çok güzel. Abi dedi bak sana bir şey anlatacağım dedi. İyi dinle dedi. Tamam dinliyorum dedim. Dedi ki ben dedi hayatımda 3 şeye çok önem verdim. 3 şeye çok mühim önem atfettim. Ve 3 şeyi sihirli değnek gibi gördüm dedi. Bu ikisiyle ilgili şu an tecrübe sahibiyim. Fakat çok üzüldüm. Hayal kırıklığına uğradım. Çünkü hayatımdaki sihirli değnek etkisini bırakmadı. Anlatayım dedi. Birincisi şu dedi. Küçükken hafız olduğum zaman hayatımda çok şey değişecek diye düşündüm. Önüm açılacak, her şey yoluna girecek. Yani çok süper olacak diye düşündüm. Kısmet oldu, hafız oldum. Şu an hafızım. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş bir arkadaşımız. Hafız oldum diyor. Fakat böyle hayatımda büyük büyük değişiklikler olmadı. Her şey yoluna da girmedi. Peki dedim, sıkıntı yok. Sonra dedim ki üniversiteden önce, üniversitede ilahiyat fakültesini kazanırsam işte tam aradığım şey olacak. İlme, işte ilim insanı olacağım. Mektep göreceğim, üniversite, yüksek öğretim, hocalar göreceğim. Bir sürü farklı insanla tanışacağım. İlmin peşinde olacağım ve hayatımda çok şey değişecek. İradem güçlenecek. Sihirli değnek gibi hayatımı değiştirecek. Yani kendi ifadesiyle Allah bana yürü ya kulum diyecek. Yani işlerim hepsi rast gidecek. Çünkü ilahi bir teyit almış gibi hissedeceğim kendimi. Diyor ki, onu da kazandım. İlahiyat fakültesini kazandım. Şu an okuyorum ama yine öyle olmadı. Yani hayatımda böyle çok şey değişmedi. Sihirli değnek etkisi olmadı. Bir Allah bana direkt yürü ya kulum demedi. Yani şimdi de abi dedi, tek üçüncü kaldı dedi. Bu üçüncü olursa aynen böyle hayatımda çok şey değişecek. Sihirli değnek etkisi olacak. Bunu bekliyorum dedi. Nedir o dedim. O da dedi ki evlilik dedi. Evlilik olursa ondan sonra işte her şey yoluna girecek. Allah yürü ya kulum diyecek dedi. Ben de ona dedim ki latife yaparak. Ahmetciğim dedim. İlk ikiden ibret al da üçüncüye fazla anlam yükleme istersen dedim. Bayağı da güldük o akşam. İşin latifesi bir yana, Ahmet'ten aldığımız ilhamla aslında bir yazı yazdık. Ve yazının başlığı sihirli değnek beklersen çok teklersin oldu. Yani bu sihirli değnek arayışı aslında bizi tekleten, hayatımızı daha da bir problematiğe sokan, sorunlarımızı ya da sorularımızı daha da büyük sorunlar ve sorunlar haline getiren yanlış bir bakış açısı. Çünkü sabit fikir halinde sihirli değnek bekliyoruz. Peki hayat böyle mi? Şimdi benim yaşım 33. Hiç sihirli değnek olmadı hayatımda benim de. Çünkü hayat zaten bizatihi kendisi mucize, ihtişam dolu. Biz sihirli değnek gibi bir dönemi ya da bir hadiseyi konumlandırdığımız zaman ona ulaşmak için çok abartıyoruz, çok anlam yüklüyoruz. Yani ve ardından o anlamı bulamadığımız zaman o işte hayal kırıklığına uğruyoruz. Ve bu arkadaşımızdan ilhamla dedik ki şu dört maddede sıralamak isteriz dedik. Yani biz, arkadaşımız bize ilham verdi. Biz de diğer insanlara şunu söyleyelim dedik. Ben bugün de bunları paylaşmak isterim. Duygu, düşünce ve davranış dünyamız esaslı bir akidenin, sağlam bir inancın temelleri üzerine inşa edilmedikçe hayatı bütünlüklü bir şekilde kavramamız çok zor olabilir. Olgunlaşma sürecimiz uzayabilir. Hayat ve ölüm arasında her daim imtihandayız. Çeşitli hadiselerle, sorularla, sorunlarla karşılaşıyoruz. Son nefesimize kadar hangimiz daha güzel amel işleyeceği deneniyor. Kimseye gücün üzerinde yük yüklenmeyeceği ilan edilmiş. Falan hedefime ulaşırsam her şey değişecek ve hayatım müthiş olacak şeklinde sabit fikirlere kapılmak yerine içinde bulunduğumuz her hali ve şartı imanla, sabırla, salih amellerle süslemeye gayret edebiliriz. İnsanız, bir umuda sarılma, ümitle yaşama ihtiyacı duyarız. Doğru olan da budur zaten. Doğru mu? Yani ümit bizim olmazsa olmazımız. Hep ümitli olacağız. Ömer Karaoğlu'nun o ezgisini hatırlayalım. Evet. Ümitsiz olmaz, ümitsiz olmaz diyor. Doğru, ümitsiz olmaz. Fakat ümitli olmak başkadır. Sihirli değnek arayışı başkadır. Hayatımızda ne kadar çok sihirli değnek beklentisi ve takıntısı varsa o kadar çok hayal kırıklığı yaşamamız da söz konusu olabilir. Sihirli değnek beklentilerini sıfıra indirip irademizin hakkını verme ve gayreti kuşanma üzerine kendimizi yetiştirmeliyiz. Bir diğeri de insanı insan yapan, hayatımıza değer katan asıl ve asil kıymetlerimiz hiç değişmedi. Yani bakın bu çok önemli bir vurgu. Asıl ve asil kıymetlerimiz. Bizim sihirli değnek diye bir tabirimiz yok. Varsa da bunlar asıl ve asil kıymetlerimiz. Onlar ne? İman, irade, ihlas, rıza, tevekkül, vefa, sevgi, hürmet, adalet, merhamet, dua, sabır, metanet, cömertlik, yardımseverlik. Bakın, muhayyel bir gelecekte değil, her an sonsuzluğun, bereketin, güzelliğin, huzurun kapısını aralamak isteyenlere duyurulur demişiz. Yani diyoruz ki Yusuf Bey kardeşim, sihirli değnek yerine biz her anımızı gerçekten muhteşem geçirmeye, ihtişamla geçirmeye, İçinde sonsuz güzelliği bulmaya gayret edelim. Aksi takdirde bu güzel kardeşimiz gibi çok anlam yüklediğimiz şeyler o anlamla beraber hayatımıza gelmediği zaman bu defa daha da üzülüyoruz. Daha da ümitsizliğe kapılıyoruz. Çünkü hiçbir şey böyle değişmez. Yani diyelim ki falan makama gelirsem her şey çok iyi olacak. Geliyorsun, olmuyor.
Bütün o zaman dertler bitecek.
Bitmiyor. Dert bitmez. Evet. Hayat imtihan.
Hani şu tepeye geçince varacağız diyorsun ya. Olmuyor. Başka büyük bir tepe çıkıyor.
Oraya geçersin daha büyük çıkabilir evet. Dediğin gibi. Ama sende aşk bitmezse, sende inanç bitmezse, sende sevda bitmezse, sabır bitmezse, dua bitmezse, inancın bitmezse yürürsün. O senin için enerji olur. O seni ayakta tutar. Hani bu çok önemli. İşte bizim kültürümüz de zaten gençlik modelimiz olarak. Genç demek çağa meydan okuyan insan demektir. Tamam mı? Sahabe efendilerimiz gençlerdi. İnançları vardı. Zorluk gördüler, sıkıntı gördüler ama dimdik durdular. Habeşistan'a ikinci seferde Cafer bin Ebu Talib ne kadar güçlü durdu düşünebiliyor musunuz? Bir kafilenin başındaydı. Necaşi, Habeşistan'ın kralı Necaşi'nin huzurunda ne konuşmalar yaptı? Nasıl ayağa dikildi? Orada o bir şeyler söyledi, o bir şeyler söyledi. Bir topluluğu adeta savundu. Karşısında Amr İbni As vardı. Müşrikleri temsilen gelmişti orada. Ve çok Arap'ın dört dehasından biriydi. O da müthiş konuşuyordu. O da Necaşi'ye bunları geri teslim et. Bunlar sapkın, bunlar kötü gençler şeklinde telkinlerde bulunuyordu. Fakat o gencecik yaşına rağmen sıkıntı içindeler. Oradalar yani birkaç saniye sonra hüküm değişebilir haklarında. Ya geri iade edilebilirler, ya hapislerde işkence edilebilirler. Her şey olabilir işte. Ama orada aldığı inançla, aldığı ilimle, sebatla, metanetle, duayla, duruşla bir destan yazdı o insanlar. Musab bin Ümeyr Medine'ye giderken gencecikti. Ne oldu da bir ikna şahikası haline geldin sen? Ne anlattın, ne konuştun da Medine'deki kalpler değişti, dönüştü. Peygamber Efendimiz'i hasretle bekler oldu. Şu an hatırlıyorum yani bunları söylemek istiyorum. Yani bir sihirli değnek bekleyeceğimiz yere şu anda kendi kalitemizi, niteliğimizi, şahsiyetimizi ve kendi değerlerimizi güçlendirme yoluna gitsek en büyük katkıyı, en büyük yatırımı yapmış oluruz kendimize. Çünkü sihirli değnek beklentisi adeta ileride her şey daha çok iyi olacak, ileride her şey daha iyi olacak deyip şu anı ertelemeyi, şu anı kaybetmeyi, şu anın hakkını vermemeyi sebep oluyor. Ve hedefimize de fazla anlam yüklemiş oluyoruz. Çünkü hedef şu, hedefe ulaştın, bitti. Öyle bir şey yok ki hayatta. Resulullah Efendimiz hayatı, şöyle düşünelim, onun hayatı le umrike, yani senin ömrünü and olsun şeklinde and içilen bir ömür. Ne zaman bitti peki? Yani bir şey oldu da bitti oldu mu? Hayır, son nefesine kadar. İmtihanları devam etti, çileler devam etti. Bazen kazandı, bazen kaybetti değil mi? Şeklen bir sürü şeyler yaşadı. Hüzün yılı yaşadı değil mi? Her şey oldu. Ama hiçbir zaman şu olursa daha güzel olacak. Hayır, işimize bakıyoruz. Biz seferden sorumluyuz. Biz anın hakkını vermekten ve imtihanımızı güzel bir şekilde tamamlayıp bu dünyadan ayrılmaktan sorumluyuz. Hüküm Allah'a ait.
Evet, mücadelesi hiç bitmedi yani.
Bitmedi. Evet. Ve biz de gençlik olarak özellikle... Yani çok çabuk bir şekilde kısa vadeli hedefleri hayatımızı değiştirecek büyük anlamlar yükleyerek hedef haline getirirsek bu hayal kırıklığı yaşamamıza en büyük sebeptir. Ve aslında kendi kazdığımız kuyuya kendimiz düşüyoruz. Çünkü bize böyle bir şeyi telkin eden sistem yanlış bir şey telkin ediyor. Ve bu daha eskilerde diyelim ki hemen paraya kavuşursam hayatım değişecek. Zengin olursam çok daha mutlu olacağım. Nice zenginlerin korkunç üzücü hikayelerini dinliyoruz Yusuf. Nice zenginlerin ne mutsuzluk ne travma hikayelerini dinliyoruz. Dünyanın dehaların intihar ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Bunların hiçbiri insanlığın önünü açacak, insanla o aradığı huzuru getirecek şeyler değil. Bu bizim dinimizde, insanlığımızda gizli olan, içkin olan ve bizi aşkın bir seviyeye götürecek olan değerlerdir. Sihirli değnek diyebileceğimiz bir tamlama. Kaldı ki biz bunu aramıyoruz. Biz buna ayette belirtildiği gibi Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere davet ettiği zaman onlara icabet edin diyor. Demek ki bizi hayatımızı hayat kılan Allah ve Resulü'nün ölmez ölçüleri, eskimez ilkeleri, tamam mı? Bu bizim hayatımıza gerçekten hayat verecek olandır. İçimizi açacak olandır. Onlarda neler? Hepsi belli. İnançsızlık yaygınlaşırsa enerji azalır. Ümitsizlik çoğalır, tamam mı? karamsarlık çoğalır, mutsuzluk çoğalır. İyilik yapmak insan içinden gelmez. Başkasını düşünmek insan içinden gelmez. Barbarlık çoğalır, korku çoğalır, endişe çoğalır. Ama inanç çoğalırsa, inancın arkadaşları, kardeşleri var. Nedir onlar? Merhamet çoğalır. Merhametin yanında cömertlik gelir. Cömertliğin yanında fedakarlık gelir. Tamam mı? Bunlar hep, yani bu sıfatlar kalpte kardeş sıfatlardır. O yüzden mesela cömert insan aslında aynı zamanda risk alan insandır, tamam mı? Çünkü şeytan insana daima telkin eder. Der ki mesela verme der. Paran bitecek der. Kendini düşün der. Ve o cimrilik başka şeyleri de beraberinde getiriyor, sıfatları. Bu defa korkulu oluyorsun sürekli. Yarın ne olacak? Paran biterse ne olacak? Daha sonra endişe geliyor yanına. Endişe ediyorsun. Hep kendini düşün diyor. Başkasını düşünme. Kendine bak. Senden daha değerlisi yok. Başkasını düşüneceksin de ne olacak? Kim kadrini biliyor ki? Daha sonra sabrın azalıyor. Daha sonra tevekkülün azalıyor. Daha sonra inancın da azalıyor. Diyorsun ki yani ben yaptım, ben kazandım. Başkasına niye vereyim diyorsun. Bu böyle bir şey, böyle bir döngüye dönüyor. O yüzden biz bu sıfatlarla vasıflanmaya gayret edelim. Yani merhametimiz ne durumda? Aşkımız ne durumda? İnancımız ne durumda? Mesela sevgimiz ne durumda? Ya da anlayışımız ne durumda? Ya da diyelim ki sabrımız ne durumda? Metanetimiz ne durumda? Çünkü burası dünya. Burada her türlü imtihan var. Burada hep iyiliklerle imtihan olmuyoruz. Bazen zorluklarla, çilelerle, sıkıntılarla da imtihan olabiliyoruz. Sihirli değnek beklediğimiz zaman, sıkıntı ya da çile geldiği zaman belimiz ortadan ikiye kırılıyor. Niye? Çünkü korkunç bir tablo gibi görüyoruz. Halbuki o temel değerleri, temel beklentiyi doğru sağlam akidenin üzerine bina edersek şunu deriz. Darlıkta da, varlıkta da, zorlukta da, kolaylıkta da, zenginlikte de, fakirlikte de, iyi günlerde de, kötü günlerde de, hedefime ulaşsam da, ulaşmasam da, istediğim gibi işler gitse de, gitmese de, ben kendimi ayakta tutacak, kendime, kalbime enerji verecek, inancımı diri tutacak, aşkımı, sevdamı büyütecek bir içkinlikle, bir aşkınlıkla dopdoluyum diyebilmek çok büyük meseledir. Bu da kolay olmuyor. Hep bunun gayretindeyiz. Genç Dergisi, ben 20'li yaşlarımda çıkıyordu. Ben şimdi kısmet editörlüğünü yürütüyorum, fakat ben de bir genç olarak katılmıştım bu derginin içerisine. Yani 11 senem içerisinde geçti ve ben burada hani bu güzellikleri, bu aşkı, bu enerjiyi bulabildiğim bir çevre, bir iklim, bir fikri ortam olduğu için kendim beslendim. Şimdi de kısmet oldu. Bu zamanın genç dostlarına, genç arkadaşlarına aynı güzel telkinleri, güzel fikirleri, duygu ve düşünceleri aktarma noktasında köprü vazifesi görmeye gayret ediyoruz. Evet. Ve bu ayki editörden yazısı bunun üzerine bina edilmiştir.
Evet. Editörden yazısını okuyunca benim de aklıma bir başka bir, tam oturmasa da Adem Özkese'nin anlattığı bir örnek aklıma geldi. Kendisi hani bir sohbette şöyle bir şey söylemişti. Ben hani hep gençliğimde böyle şehit olacağım, bu hedefle yaşıyordum dedi. İşte gidiyordum geliyordum ama hani şehit olmadım. Sonra ne olacağım falan diye böyle bir şaşırdım diyor. Doğru. Ondan sonra halbuki hayatta yaşamak ve belki İslam adına mücadele etmek, bu da belki önemli bir şey. Yani şehadete yürüyen bir yol belki dedim diyor. Buna karar verdim diyor ve böyle yürüyüşme devam ettim.
Doğru. Ve çünkü hayatta kalıp hayırlarda, güzelliklerde koşturmak yine anlamlı ve belki daha da anlamlı. Çünkü şehadet son bir mertebe. Ve daha üst mertebe yok bizim gözümüzde. Doğru. Fakat sen onu diyelim ki elde edemediğin zaman, bu defa boşlukta kalıyorsan, o zaman yine onu yanlış yere konumlandın. Çünkü o hayatını süsleyecek bir zirve olarak orada duruyordu. Elde edemedin. O zaman hayat ne oldu? Hayat o zaman anlamsız oldu. Hayır. Hayatın içinde hep anlam var. Her daim. Hiç bitmeyen bir anlamı var. Çünkü biz yaşıyorsak bu bir hakkın en büyük kudreti eseri olarak buradayız demektir. Bizde Cenab-ı Hak'tan bir ruh var. Bizde irade var. Bizim kalbimizde ne duygular var? Biz öyle sıradan bir varlık değiliz. Ben taş toprak değilim. Kedi köpek değilim. Onları hakaret için de söylemiyorum. Bütün varlık ihtişamlı. Bütün varlık hürmete, saygıya değer. Fakat biz bir başkayız. O zaman bu hayatı öyle bir yaşamak zorundayız ki, yani hayatımız sonsuz hayatın mukaddimesi, başlangıcı, girişi olsun. Ve bu kolay da olmuyor tabii. Çünkü her şey, her dava bir bedel ister ya da bir delil ister. Doğru mu? Hani diyelim ki beni seviyor musun dediğin zaman, çok seviyorum dediğin zaman, hani inanmıyorsam şöyle bakarsın ya da biraz daha ispatla dersin karşındakini. Artık kimse o ilişki derecesine göre değişir. İşte anneyle ayrı, babayla ayrı, sevgilinle ayrı, işte diyelim ki çocuğunla ayrı. Neyse artık, doğru mu? Burada da bu dava, yani sonsuzluk davası ya da Allah'ın rızasını kazanma davası öyle dilde kolay ama hayatta, uygulamada delil isteyen ve gerçekten de emek isteyen bir konudur. İsmail Lütfi Çakan hocamız var. Çok güzel bir makalesi vardı. İslam'ı ciddiye almak diyor. Bu bizim bu dönem Müslümanlar için en önemli konulardan biri de budur diyordu kitabında. İslam'ın ciddiye alınması. Yani seviyorsak delilimiz olmalı. Göstermeliyiz. Ya da sonsuzluk gerçekten inancımızın tam ortasına oturuyorsa, ahiret bu dünyadan daha hayırlıysa, o zaman yatırım yapmak zorundayız. Eğer amellerimiz buna uymuyorsa tekrardan kontrol etmeliyiz. Çünkü duygu dünyamız, düşünce dünyamız, kalp dünyamızda iman, İslam yeşermiş. Fakat amellerimizde yeşermemiş. Ya da ortaya çıkmamış. Yine bir eksiklik vardır. İşte biz bunu tamamlamak üzere gayret edeceğiz. Birbirimize hayrı, sabrı tavsiye edeceğiz. Ben bu radyo programlarını böyle görüyorum Yusuf kardeşim. Yani sen güzel sesinle, ezgilerinle bir güzellik bırakıyorsun insanlarda. Bizi davet ediyorsun. Belki biz de bir 11 senelik geleneğin bir küçük meyvesi olarak bir güzelliği aktarmaya gayret ediyoruz. Doğru mu? Belki şu an beni dinleyen ve hiç tanımadığım bir arkadaşım, bir dostum, bir genç kardeşim tatlı bir seda duymuş olacak kendine göre. Ya ben de bir bakayım diyecek. Güzel bir şeye, güzel bir hayra kapı açacak kendi içerisinde. Bu kadar. Bahtiyar addederiz. Çünkü söz tohumdur. Hangi gönülde nasıl meyve vereceği, nasıl dirileceğini kimse bilemez. Meçhul bu programlar. Hangi kulakta, hangi kalpte nasıl aksi seda bulur biz bilmiyoruz. Fakat biz iyi niyetle ve gayretle anlatmaya, konuşmaya gayret edeceğiz. Önce kendimize, sonra da dinleyicilerimize.
Eyvallah abi. Ezgi demişken o zaman bir ezgi arası verelim.
Güzel olur.
Güzel bir ezgiyle kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo Hasbihal programımız devam ediyor.
Kavgam karanlığa güneş adına, kavgam karanlığa güneş adına, bir önder var önümde yürü çağlara,
bir önder var önümde yürü çağlara,
tahtı hasır izleri kaburgasında, tahtı hasır izleri kaburgasında, zindanlar durağım olsa ne olur, zindanlar durağım olsa ne olur, zindanlar durağım olsa ne olur, zindanlar durağım olsa ne olur. Yüreğim dünyayı taşır sonsuza, yüreğim dünyayı taşır sonsuza, zindan duvarları okşar başımı,
zindan duvarları okşar başımı,
hicret yollarında çıplak ayakla, hicret yollarında çıplak ayakla, düşerler düşüme yollar çöl olur, düşerler düşüme çöller yol olur, düşerler düşüme çöller yol olur, düşerler düşüme çöller yol olur. Miracın konu kutlu haberci, miracın konu kutlu haberci, gözyaşına secdelerle yön veren elçi,
gözyaşına secdelerle yön veren elçi,
gönülleri muştulayan yüce müjdeci, gönülleri muştulayan yüce müjdeci, kuşandığım aşkını çile ne olur, kuşandığım aşkını çile ne olur, kuşandığım aşkını çile ne olur, kuşandığım aşkını çile ne olur.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Genç Dergisi editörü Süleyman Ragıp Uyazıcılar bizlerle birlikte Genç Dergisi'nin Mart ayı sayısını konuşuyoruz. Yine dop dolu bir içerik, güzel yazılar, röportajlar ve dosya konusu mevcut Genç Dergisi'nin Mart ayı sayısında. Editör yazısını konuştuk. Çok önemli bir konuya değinmişsiniz Süleyman abi. Gerçekten günümüzde gençlerin dikkat etmesi gereken bir nokta diye düşünüyorum, bizlerin de özellikle.
Rica ederim.
Evet abi, şimdi dosya konusunu herhalde bahsedeceğiz biraz.
Olur.
18'inde seçilmişlerdi.
Evet. Yani bu ay şu aralar Türkiye'de çokça konuşulan 18 yaşında milletvekili seçilir mi seçilmez mi konusuna biz farklı bir açıdan yaklaşmak istedik. Yani amacımız siyaset yapmak, politikaya katılmak değil. Fakat gençlikle ilgili bir mesele varsa bizim burada sözümüz olur. Biz bir gençlik dergisiyiz ve bu noktalara kayıtsız kalamayız. Biz de Mart ayındayız. Çanakkale şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Mekanları cennet olsun. Biz onların yazdığı destan üzerine bugün bu konuşmaları yapıyoruz. Her birini hürmetle, vefayla anmak boynumuzun borcudur. Biz onların, o asil insanların, o asil gençlerin torunlarıyız. Onların akabinde gelen insanlarız. Ve bizim onlara vefa borcumuz, hürmet hissimiz, onların gözlerimizi yaşartacak o duygulu hatıraları bizim için eskimez hatıralardır. Hepsine bu noktada hürmet ediyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz. Biz de bu 18 yaş konusunu bu perspektiften ele aldık bu ay. Ve kapağımız tabii radyoda göstermek mümkün değil, fakat o Çanakkale'de genç olan, şehit olan onlarca gencin fotoğrafı var kapakta ve 18'inde seçilmişlerdi ifadesi yazıyor. 18'inde seçilmişlerdi. Yani o insanlar, o dedelerimiz 1918'de Çanakkale Savaşı ve o Kuğu'nun son şarkısı tabirleriyle, Batı'nın tabiriyle Kuğu'nun son şarkısı. Yani Osmanlı Devleti'nin yani muhteşem, inanılmaz denilen bir harbi, savaşı ve orada 2500-3000 en az Darülfünun talebesi, şimdiki üniversite talebesi dediğimiz insanlar 15'likler, 18'likler cepheye gittiler ve onlar seçildiler. Yüzlerce, binlerce insan bu resmi anlamda askerlik görevi yükümlülüğünün dışında ben varım, milletim için, devletim için, insanlık için, imanım için, dinim için ben varım dediler ve cephede müthiş bir kahramanlık gösterdiler. Ve o ordular, yani düşman orduları Çanakkale'yi geçemediler. Onların siperleri, göğüsleri siper oldu. Onların imanları kalkan oldu. Onların oradaki inançları, şehadet arzuları, cesaretleri adeta gök kubbeyi salladı ve düşmana orayı dar etti. Ve orası geçilseydi artık bu topraklarla ilgili başka şey konuşuyor olacaktık. Biz belki olmayacaktık ve her şey mümkündü yani. Yedi düvelin üzerimize yürüdüğü, düşman ordularının her yerden kanla, zulümle, gözyaşıyla buralara geldiği bir dönemde 18'likler, 15'likler yani gençler o savaşın kaderinde çok mühim bir rol oynadılar. Biz de diyoruz ki Yusuf, 18'inde seçilmişti o insanlar zaten. Onlar için 18'inde ölüme meydan okumak söz konusuydu. Vatan, din, iman, millet sevdası söz konusuydu. Onlar için bambaşkaydı yani, gözlerini bürüyen o aşk, sevda, o inanç şimdiki konuştuğumuz 18'liklerle ilgili aşkın çok çok ötesindeydi. O yüzden hem bir ufuk olarak, hem de bir gerçekten tarihsel perspektiften baktığımız zaman 18 yaşındaki gençlerin, 15 yaşındaki gençlerin ölümü öldürdü, tamam mı? Ölümü öldürdü, düşmanı süründürdü, dostu güldürdü bir atmosferde 18'liklerin bu hatıraları azizdir. Ve şimdiki gence, 18 yaşındaki gence milletvekili olabilir mi ya da olamaz mı? Bu gibi bir açıdan bakıldığı dönemde biz bunu da geçin diyoruz. Buradan bakmayın diyoruz. Bakın 15'lik, 18'likli gençler tarih yazdılar, destan yazdılar. Bu burada var, tamam mı? Bu burada var. Bizim yani gençlerimize örnek olarak göstereceğimiz yabancı falan gence ihtiyacımız yok. Falan şarkıcıya, falan türkücüye. Bunlar da kendi içerisinde bir anlam ifade edebilir. Fakat bu gençler zaten örnek oldular. Ölümsüz bir iz koydular ortaya. Ve şimdiki gençlere de dedik ki 18'inde seçilen o insanların hikayelerine gelin beraber bakalım. Tamam mı? Dosyamız bunun üzerine. Yani şimdiki gençlerimiz milletvekili olur ya da olamaz. Bu mevzu diğer. Yani bahsi diğer. Yani oldu olmadı. Bu bir polemik götürür. Siyasetin işte günlerce konuşacağı bir mesele olabilir. Bizim açımızdan yapması da gerekir. Olsun da hiç sıkıntı yok. Neden? Bakın dosya çerçevesinde yaklaşık 10 kişiye, hem hanımefendi hem beyefendi, 18 yaşında olan en az 10 kişiye milletvekili seçilseydin ne yapardın? Neleri değiştirirdin? Neler yapmak isterdin diye sorular sorduk. Dosyamız burada. Buyurun okuyun lütfen. Çok güzel. Yusuf, gerçek söylüyorum. Ben okurken duygulandım. İnancım arttı. Neden? 18 yaşındaki arkadaşlarımız neler söylemişler? Ne güzel ifadelerde bulunmuşlar. Nelerin derdine düşmüşler? Biz küçük gördüğümüz sürece küçülür. Biz büyük görmek zorundayız. İşte Musab bin Ümeyr Mekke'den Medine'ye giderken, Medine'ye giderken gencecikti, gençti. Ama adeta bir destandı, yani gençliğin destanını yazıyordu. Habeşistan'a o hicret eden kafilenin başındaki insan da gençti. Ama destan yazdı. Şimdiki bizim gençlerimiz de destan yazabilir. Biz büyümeyi, olgunlaşmayı 30'lu yaşına alırsak, hedef olarak nasıl büyük bir ebedi gençliğe doğru giderken inkişaf olacak, gelişme olacak? 18 yaşındaki bir insana bundan bir şey olmaz, bu işte çocuktur, senden ne olur ki? Ya zaten ne biliyor ki 18 yaşındaki insan çocuktur muamelesi yaparsak ve bu böyle devam ederse normal mi? Normal değil. Demek ki biz daha erken olgunlaşma noktasında kendimizi millet olarak, devlet olarak zorlayacağız. Yani 18 yaşında, 20 yaşında aklı oynaşta, hevada, hevesinde, kafası bir dünya meşgaleyle dolu, kişiliği oturmamış, inancı oturmamış, hiçbir şey oturmamış, tamamen böyle duyguların esiri olmuş, hevasının eseri olmuş, vurdum duymaz, umursamaz, ahlak bilmez, edep bilmez, hürmet bilmez, ata bilmez, dede bilmez, inanç bilmez bir nesil istiyorsak buyurun, buyurun hiç konuşmayalım o zaman bu dertleri. Biz bunu istemiyoruz ve bunu açıktan da söylüyoruz. Ve davamız da inşallah kıyamete kadar bu olacaktır. İnançlı nesil, ahlaklı nesil, iradeli nesil, davalı nesil, fikir dolu bir nesil, merhametli bir nesil, ayağa kalkmış bir nesil. Bu nereden başlar Yusuf? Gençlikten başlar. Eğer bir gencin 10 ile 15 yaşı arası iyi geçerse, 17-18'e geldiğinde tamam dersin. Yani bu artık göz dolduruyor dersin. 20'li yaşlara geldiğinde de zaten hani adam olacak çocuk küçüklükten bellidir derler ya, küçüklüğünden. Sen de anlarsın gideceğimiz yeri medeniyet olarak, ufuk olarak. Şimdi ne oluyor? 30 yaşına geliyor arkadaşlarımız, gençler. Birincisi, daha birçok konuda problem var. Akide dünyamız oturmamış. Duygu dünyamız karma karışık. Düşünce dünyamızda birçok şeye ilgisiz kalmışız. Umursamazlık baş göstermiş. Sosyal medya ile beraber, internet devrimiyle beraber tamamen kopuk, bağlamsız bir gençlik profili çıkıyor ortaya. Yani sürüklenmiş her akımın peşinde. İnancını yitirmiş. Allah, peygamber, kutsal, bunlar kendi içerisinde yıkılmış, erozyona uğramış. Doğru mu? Şimdi bakın, burada Salih Yüzgenç Türkiye gündemi köşesinde evlilik programlarını tartışıyor. Tartışılması lazım. Sen şu an hırsızlık yapsan ceza alır mısın Yusuf? Alırsın. Çünkü diyorsun ki başkasına zarar verdin. Ama bu programlar çok daha zarar veriyor. Ahlaka, inanca, edebe, aile yapısına, insanların kutsal değerlerine. Doğru mu? Baktığın zaman korkunç şeyler konuşuluyor orada. Yani affedersiniz, aldatmanın ya da böyle gayrimeşru ilişkilerin, ahlaksızlığın, edepsizliğin çok normal, ha ha ha, ki ki ki, kahkahalarla, muhabbet eşliğinde çok rahat konuşulabildiği bir ortam. Bu yara veriyor. Üzüyor insanları, eziyor. Bu kültürü, bu milleti eziyor. Neymiş efendim? Bana dokunma. Benim kararım, benim ahlakım. Ahlak bekçisi kesilme. Ben kesilmedim. Ben doğrularımı, inancımı, dinimin bana söylediği, telkin ettiği şeyleri haykırıyorum. Bunu söyleyemeyeceksem neyi söyleyeceğim? Yaptığın ahlaksızlığı, edepsizliği, tahribatı nasıl anlatacağım? Sadece hırsızlık yapan mı suçlu bu dünyada? Sadece işte diyelim ki yasalarla kötü olan şey mi kötü? Hayır, ahlak diye de bir şey var. Ahlakı kaybedersek neyimiz kalacak, tamam mı?
Ve ahlaksızlığı yaşayarak da insanlara kötü örnek oluyor.
Evet, öyle. Yani
gösteriyor, reklamını yaparak.
Çok affedersiniz, diyelim ki bir sapık çıkıyor, bir kötülük işlemiş, bütün millet seni rezil falan diyor. O sapık olana kadar bu dizilerde, bu filmlerde, bu programlarda ne kadar şey telkin edildi insanlara, biliyor muyuz? Bunları konuşacak cesaretimiz var mı? bu sapkınlığa götüren yayınların, programların desteklendiği, teşvik edildiği, hiçbir cezaya, hiçbir engele tabi olmadığı bir dünyayı istiyorlar. Zaten böyle. İnançsızlık, ahlaksızlık, edepsizlik, özgür. Sen inancı savununca, ahlakı savununca sen sus, sen konuşma, sen işte burada yerin yok. Bakın bu korkunçtur, bu bir felakettir. Bir gemide beraber gidiyoruz, insanlık gemisi, birileri alttan delip duruyor. Ve diyor ki burası benim alanım, deliyorum. Deldiğin yerden su giriyor, batacağız beraber. Bu toplumu erozyona uğratıyorsun, rezil ediyorsun insanlığımızı. Ahlaksızlık ekiyorsun, kötülük ekiyorsun. Ama inanmıyor çünkü heva ve hevesini ilah edinen bir zümreye, bir insanlık tipine hiç kimse söz geçiremez. Ve onların karşısında asil durmak zorundayız. Asil durmak, sözümüzü, inancımızı, duruşumuzu haykırmak ve belli etmek, açıktan söylemek zorundayız. Ve hasılı buradan şuna geleceğim tekrar konumuza. Bizim 18 yaşındaki gençlerimiz de kişilik kimlik kazanma noktasında eğer o yaşlarda bir ufuk koymazsak o zaman 30'lu yaşlara doğru erteliyoruz. 30 yaşında ergenliği aşamıyoruz. Bugün psikologlar, bu anlamda çalışma yapanlar bunları çok tekrar ediyor. 30 yaşında evlenmeye hazır değilim diyor arkadaşımız. Ya beyefendi ya hanımefendi. Bu çok normal gibi karşılanıyor. Halbuki 30 yaşı artık hayatı devirdiğin, olgunlaştığın bir yaşa belki tekabül edecek. Uzuyor o zaman. Uzuyor. Sonra ne oluyor? Bambaşka bir hayat kurguluyorsun. Bağlamdan kopuyorsun. Bağlamdan kopuyorsun. İşte Çanakkale'de 18'likler, 15'likler. Bakın burada Gökhan Gökçek, tarihçi arkadaşımız çok güzel bir dosya hazırladı. O Kınalı Hasan'ın, Yozgatlı Murat'ın, Konyalı Mıstık'ın, Cideli Ali Çavuş'un, tamam mı? Bu 18'liklerin hikayesinden bazı kesitler verdi. Bunlar nasıl 18'liklerdi diye. Savaşın en kızgın anlarında ortaya atılan, normalde görevli değil o, ortaya atılma hakkı da yok. Ama bakıyor ki zor durumda ortaya atılıyor, şehadet şerbetini içiyor ve bütün ordu ondan enerji alarak, güç alarak tekrardan oradaki o cephedeki yeri kazanıyor, savaşı kazanıyoruz. Ya da Kınalı Hasan, doğru ya, kına çekmiş başına annesi. Biraz da dalga konusu olmuş askeriyede. Annesine mektup yazmış, anneciğim bu kınayı yaktın ama hani arkadaşlarım da soruyor, ben de bir şey diyemedim. Hasan daha annesinden mektup gelmeden şehit oluyor. 18'inde Hasan, Allah rahmet eylesin. Şehit oluyor. Arkadaşları gelen mektubu okuyorlar. Mektupta diyor ki oğlum diyor, bizim burada diyor koçlarımıza kına yakarız. Allah'a kurban olsun. Gelinlik kızlarımıza kına yakarız. Kocalarına kurban olsun diye. Askerlik çağına gelmiş evlatlarımıza kına yakarız ki vatana kurban olsun. Oğul sen bizim vatana adağımız, kurbanımızsın diyor. Bakın ya şimdi bu insanların hikayeleri, bu ibretlik hatıraları bize aşk şevk vermeyecekse ne verecek? Şimdiki üniversite yaşında 18 yaşındaki arkadaşımız bir ilhamla, bir cesaretle ya ben 18 yaşında milletvekili olabilirim diye yetiştirmek var çocuğunu. Bir de 30 yaşında ev kurabilecek mi acaba duygusuyla. Hangisi daha iyi? Vallahi birincisi daha iyi, açık söylüyorum Yusuf. 18 yaşında yine yapamazsın. Mesela farzım var, yine yapamazsın ama çocuğunda, çocuğunda öyle gözle bakmak lazım. Evet. Yani 10 yaşında çocuğumuz 20 sene sonra büyür diye düşünüyoruz. Hayır ya, 10 yaşındaysa, bir 18 yaşında milletvekili seçilen bir ülkeysen 20 yaşına doğru karakterli, ahlaklı, inançlı, temel değerleriyle donanmış, insanlık aşkıyla yanıp tutuşan insanlar yetiştirmek için aşk verelim, şevk verelim ve hedef verelim. Olur mu? Dosyamız eyvallah. Özetle dosya bu.
Çok Yusuf'cum. Güzel.
İnşallah hayırlara vesile olur.
Hayırlara vesile olur inşallah diyelim. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Erkam Radyo'da Süleyman Ragıp Yazıcılar abimizi ağırlıyoruz. Genç Dergisi editörü. Dosya konusundan bahsettik. Genç Dergisi'nin Mart sayısından bahsediyoruz. İçerikte yine birbirinden güzel röportajlar ve yazılar var. Bu içerikle devam edebiliriz Süleyman abi.
Olur. Dosya konusu kapsamında Yusuf Temizcan, Mehmet Niyazi Özdemir ile görüştü. Kendisi hakikaten çok güzel kitapların yazarı. Çanakkale Mahşeri'ni özel hazırlayan birisi. Almanya'da bulunduğu sıralarda birisi kendisine Çanakkale'yi bir daha yapabilir misiniz diye soruyor. O da hiç düşünmedim diyor bu soruyu, bilmiyorum diyor. Daha sonra Çanakkale'yi anlamaya yoğunlaşıyor ve bir bakıyor ki hakikaten hadise başka. Ve Çanakkale ile ilgili araştırmalar yapıyor, yazılar yazıyor. Biraz hayatını vakfediyor yani bu konulara, sağ olsun. Çok değerli bir röportaj oldu. Ve şimdi çalışıyor hala, gayret ediyor. Kuttül Amare ve Sudanlı Zenci Musa üzerine kitap çalışmaları var kendisinin. Allah'tan uzun ömür ve geniş zaman dileyelim kendisine. İnşallah bu iki güzel kitabı da okuyucularla buluşturmak nasip olur. Yunus Emre Tozal 21 yaşında Çanakkale şehidinin son sözü olan "Allah'a ısmarladık" başlıklı çok güzel bir yazı kaleme aldı. Adem Özköse her ay Afganistan'la ilgili o yolculuğunun detaylarını yazmaya devam ediyor. Adem Özköse çok sevilen, gayretli, hakikaten bu anlamda dünyayı görmüş, alemi İslam'ı dert edinmiş bir insan. Kendisi alemi İslam konusunda hem sohbetler veriyor hem de bize Afganistan'la ilgili bölümlerde neler yaşadığını, çünkü bundan belki 10 sene önce gittiği o yerleri neler yaşadığını anlatıyor. Mesela bu defa bir Mevlevi dergahında bir Mevlevi'den öğrendiği sükût dilini anlatıyor. Oradaki yaşadıklarını, o medresede kaldığı günlerde o Mevlevi ustasıyla, yani oradaki mürşitle neler konuştuğunu, ne kadar sustuğunu anlatıyor. Güzel, değerli bir yazı olmuş gerçekten. Bilal Yorulmaz beyefendi var. Kendisi "Sinema parayla değil sanatla olur" başlıklı bir röportaj yapıldı kendisiyle. Burada da Türkiye'deki sinemanın özellikle diyelim ki muhafazakar müspet kesim açısından neden gelişememiş olduğuna dair bir otokritik öz eleştiri var. Çünkü paramız olunca bu işleri yaparız algısının doğru olmadığını, yani para olsa da bu işler sanatla olacağını, sanat duygusuyla olacağını, bunun da çoğunlukla bizde eksik kaldığını, yani bir sakallı dedeyi koyup hikayeyi ya da kamerayı önüne aldığımız adam konuşmaya başladığı zaman dini bir film olacağını zannettiğimizi söylüyor. Bu çok yanlış olduğunu söylüyor. Yani Mecidi örnek gösteriyor. İranlı yönetmen Mecidi. Mecidi'ye bir gün şöyle bir şey soruyor kendisi. Röportajda geçen güzel bir bölüm. Hı. Yani sizin diyor filmlerinizi izlerken ya böyle sanki Kur'an okuyormuşum gibi, hadisleri okuyormuşum gibi hissediyorum diyor. Yani çok hoşuma gidiyor diyor. Yani bunu bilinçli mi yapıyorsunuz diyor. Yoksa bu nasıl oluyor diyor. Mecidi'nin cevabı çok güzel. Diyor ki ben öyle bir planlama yapmıyorum. Ben sırat-ı müstakim üzere yaşamaya çalışan bir insanım. Eğer siz sırat-ı müstakim yani dost doğru yol üzere yaşarsanız Allah'ın boyası filmlerinizi boyar. Yani diyor ki benim anlattığım her şey zaten güzel olur. Çünkü benim zaten niyetim, halim, davranışım güzel olmak üzere kurgulanmış. Ben öyle inanıyorum, öyle yaşıyorum. Bunlar filmlerime de yansıyor diyor. Bu çok önemli. Yani sanat başka bir şey. Sanat ruhu, sanatkar ruhu, hayata oradan bakmak çok önemli bir şey. Biz bu noktada Bilal Bey bayağı gayret etmiş, güzel bir röportaj olmuş. Adem Ergül beyefendinin yine idrak ve şuur hastalığı başlıklı güzel bir yazısı var. Adem Ergül ağabeyimiz genç dergimizde gerçekten böyle manevi kişiliğin inşası anlamında kaliteli, nitelikli yazılar ortaya koyuyor. Yani her ay aslında yazıda, metinde içkin olan çok değerli yerler var. Yani birçok arkadaşımız, birçok genç buradan kendisine bir yol haritası çıkartabilir. Çünkü yazdıkları çok değerli, buna inanıyoruz. Bu ay aynı zamanda ben böyle konuşuyorum ama Yusuf sıkmıyorum değil mi?
Yok estağfurullah.
Böyle daldım gidiyorum hızlı bir şekilde.
Genç dergisini konuşuyoruz.
Eyvallah. Sizle belki de hani dinleyicilerimiz tek bir ses monolog evet. Şeklinde gidiyor. Rahatsız olabilirler. Bir an böyle bir şey de hissettim. İnşallah sıkmıyorumdur.
Yok yok, gayet iyi gidiyor. Genç dergisi.
Biraz dergiyi anlatmak istiyorum. Çünkü bu tür programlar da biraz dergiye ilgi, alaka uyandırabilirse bu da önemli. Çünkü okumayan ya da okuma oranının düştüğü bir dönemdeyiz. Az okunan bir dönemdeyiz. Sosyal medyayla birlikte matbu baskılar ya da bu tür böyle nitelikli yayınların ya işte vaktim az, işim çok, bir ara bakarız ya da hep ertelendiği bir dönemdeyiz. Ben dergilerin çok ilham olacağını düşünüyorum. Ufuk açacağını düşünüyorum. O yüzden şu an gecenin bu vaktinde Genç Dergisi'nin muhtevasını mümkün mertebe çekici bir dille anlatmaya gayret ediyorum. Çünkü biz bunu bir aşkla yapıyoruz, gayretle yapıyoruz ve samimi olarak inandığımız bir işi yapıyoruz. Yani gerçekten bir dergi çıkarmış olmak için dergi çıkarmıyoruz. Bunun bir ilham halkası olabileceğini, bu sözlerin başka gönüllerde başka güzel duygulara, düşüncelere, davranışlara dönüşebileceğine inanıyoruz. Devam etmek istiyorum. Orhan Durgut beyefendi var. Kendisi Kabe fotoğrafçısı aslında. Mekke fotoğrafçısı. O dua etmişti oraya gittiğinde. Ya Allah'ım şu Kabe'yi, Mekke'yi böyle havadan şuradan buradan bir fotoğraflasam da bana nasip olsa diye. Ve gerçekten de hikayesini anlatmayayım. Fotoğraf, biraz röportajı da merak uyansın. Kendisi bir şekilde kabul ediliyor. Bu Mekke'nin son 10 senelik değişim dönüşüm sürecini fotoğraflıyor. Şu an bunun çektiği fotoğraflar kimsede yok. Yani dünyada tektir. Kabe nereden nereye değişti 10 sene içerisinde? Neresi yıkıldı önce, neresi büyüdü, çevresinde ne oldu, önceden nasıldı, şimdi nasıl? Buna izin verildi çünkü. Suudi Arabistan Krallığı bizzat Orhan Durgut Bey'e işte o duasının demek ki güzel bereketi vesilesiyle izin verildi ve inşaat alanında her yerinde bu fotoğrafları çekti. Kendisiyle güzel bir röportaj yapıldı. Sinan Özgenç bugün Allah için hangi caps'i paylaştın diyor. Caps radyomuzda her yaştan dinleyici olabilir. Biraz şöyle özetlemiş olalım. Caps'ler yani bir fotoğrafın altına bazen komik bir şey, komik bir ifade koyup ya da bazen 2-3 fotoğrafı kolaj yapıp birbiriyle ilgili ilgisiz fotoğrafları kolaj yapıp bir araya getirip üçüne bazen bir foto hikaye gibi ya da bazen böyle bir karikatür gibi bir mizansen yeni bir kurguyla bunu sunmak demektir. Bu noktada caps kültürü çok yaygın. Yani çok fazla caps üretiliyor. Bunların çoğu gerçekten ahlaksız, edebe mugayir ve kötü niyetlerle ya da sadece işte böyle kaba bir gülme içgüdüsüyle. Yani Türkiye'deki o mizah dediğimiz zaman o çoğunlukla anlaşılan kaba kültürün, o seviyesiz pespaye dilin, üslubun yaşatılması, yansıtılması anlamında internete yansıyan bölüm caps'ler. Ve bunlar bazen iyi niyetlerle de yapılabiliyor. Fakat iyi niyetlerle de yapılanların çoğunda da bilgi eksikliği ya da üslupsuzluk farklı açıdan olabiliyor. Yani iyi bir şey yaptığını zannederken kötü bir şey yapabilen, iyi bir caps yani bir fotoğraf paylaştığını düşündüğü halde aslında birçok yanlışa, böyle diyelim ki insanlığa şifa olmayacak, İnsanlığın önünü açmayacak duygulu, düşünceli ya da içerisinde bu gibi fikirleri barındıran caps'lerin de yayılmasına vesile olabiliyor. Bu noktada Sinan Özgenç bir öz eleştiri yapıyor. Yani güzel de bir yazı, tavsiye ediyorum. Kelebek iklimi Halit Yasir Özoğlu'nun Yolu Bulmanın Yolu başlıklı yazısıyla buluşuyor bu ay. Halit Yasir Özoğlu genç gönüllerin öncülerindendir. Genç dergisinin ilk takipçilerindendir. Aynı zamanda şahsiyetiyle, kişiliğiyle, duruşuyla, yazdığı şiirleriyle, yazdığı yazılarıyla gerçekten rol model bir insandır. Kendisi şu an Kamerun'da. Kamerun'da Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın oradaki çalışmalarıyla ilgili gayet güzel öncülük etti. Ailesiyle birlikte oraya gitti. Şu an orada çok çeşitli hizmetlere, sivil toplum çalışmalarına, insani yardıma, eğitim anlamında orada güzel gelişmelere vesile olan bir insan. O orada karşılaştığı hadiselerden çok güzel dersler, ibretler çıkartıyor ve çok güzel yazılar yazıyor. Bu yazısı da muhteşemdi gerçekten. Tüm okuyucularımıza tavsiye ediyorum. İstersen yavaş yavaş sonlandırabiliriz Yusuf. Şu evet, noktada
dergimiz zaten sona doğru geliyoruz. Programımız da sona doğru geliyoruz.
Doğru. Çünkü birçok yazı var. Belki böyle tek tek hepsini anlatmam mümkün olmayacak. Fakat biraz daha şundan başlıklardan bahsedeyim. Genç Dergisi'nin Mart 2017 sayısında Orhan Okay hocayı tanıtıyoruz. Ümit Sönmez'le, bu Anadolu Ajansı'ndan Ümit Sönmez'le yeni nesil medyacıların adaletten yana olmalarını telkin ettiği güzel bir röportaj var. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi Gönül Dergahı'ndan hikmetleri yayınlamaya devam ediyor. Ali Can Tatlı Beyefendi kıssadan hisseler, çeşitli güzel tespitler ya da tarihi anekdotları bizlere aktarıyor. Selim Tiryakioğlu kelimelerle ilgili çok kaliteli, nitelikli yazılar yazıyor. Kelimelerin tarihsel perspektiften günümüze anlamlarını inceliyor ve şu an alabileceğimiz dersleri bu noktada bizlerle paylaşıyor. Mehmet Dinç, klinik psikolog Mehmet Dinç, çok sevilen Erkam Radyo'da da programı olan, insan bu programı olan Mehmet Dinç beyefendi Odadaki Fil yazısıyla karşınızda. Hayatımızda birçok mesele büyük problem halinde bir odadaki fil gibi içimizde duruyor. Fakat biz o odadaki fili çıkartmadan hayatta yaşamaya devam ediyoruz. Bu noktada da müthiş güzel bir yazı tavsiye ediyorum. Ayşegül Genç, Türkiye'nin en güzel hanımefendi yazarlarından biri olan Ayşegül Genç üslup anlamında Kırlangıç Uşağı başlıklı yazısıyla Mart ayında bizlerle Sami Yaylalı, Samsun'daki çok kıymetli yazarımız, Bakınız köşesini de her ay çok özenle hazırlıyor. Bu ay başkan, madem başkanlık dönemi, başkanlık seçimleri, bu konularla ilgili Türkiye bayağı bir yüksek tansiyon içerisinde, başkan konusunu işliyor. Belediye başkanı nedir, meclis başkanı nedir, başkanın adamları filmine atıf yapıyor, genelkurmay başkanına değiniyor, başkanlık sistemini biraz açıklıyor, cumhurbaşkanından bahsediyor, sınıf başkanından bahsediyor. Bu güzel bir konu. Yusuf Temizcan, Genç Dergisi'nin yazı işlerinde, aynı zamanda Okur Dergisi'nin editörü. Buradan Okur Dergisi'nin de inşallah ilk sayısı yakında gelecek. Bunu da müjdelemiş olalım herkese. Okur da inşallah çok güçlü ve güzel bir dergi olarak gelecek. Burada da arada onu da belirtmiş olayım. Kendisi kültür sanat köşesinde sahaflarla hatıraları, kitaplarla hatıralarını, yeni çıkan kitapları, ne okusam diye soranlara çeşitli notları aktarıyor. Ayşe Yazıcılar hanımefendi 18 yaşıyla ilgili esas gaye vekil değil ehil olmaktır diyor bu ay. Mustafa Yazgan beyefendiyle yapılan röportajda da Necip Fazıl'ı taklit etmeyin, sabredin diyor. Yani kendi üslubunuzu bulana kadar sabredin diyor Mustafa Yazgan. Haşim Akın, kendisi yine Afrika'da, orada birçok güzelliğe, hizmete vesile olan değerli bir büyüğümüz, çok da güzel yazılar yazıyor. Çağdaş Bilal'in Düğünü başlıklı yazısı bu ay sizlerle. Salih Yüzgenç, Naci Özsoy'la, bu sanatkar Naci Özsoy'la konuştu ve 49 nefes üzerine bir güzel söyleşi oldu. Sen de evet, muhtemelen biz bir de sanatkar olarak Yusuf'cum daha belki bu konuda konuşmak istersin.
Biz de radyo programı almıştık zaten. Kendisinin güzel bir albümü var.
Evet, burada yapılmıştı değil mi program? Evet, evet. Doğru.
Güzel bir röportaj olmuş zaten.
Eyvallah.
Taka okuyun diyelim dinleyicilerimize.
Eyvallah. Rabia Gülcan Kardeş hanımefendi Ecel Kuşu başlıklı yazısıyla, Hatice Sarıtan hanımefendi Müslüman süper kahraman Burak isimli bir röportajında çok güzel, gerçekten gençlerin tüm zihnini ve hayatını dolduran fantastik edebiyata dair Burak isimli süper kahramanımızla Müslümanca bir dokunuş gelmiş oluyor diyor. Ve fikir babaları Adil ve Kamil İmtiaz ile güzel bir söyleşi gerçekleştiriyor bu ay. Bu da Genç Dergisi'nde. Sevilay Kösebalaban fotoğrafçı titiziyle bakmak diyor hayata. Muaz Erdem, gökbilimin medyamızla imtihanını anlatıyor. Bülent Şirin, futbolu ne kadar biliyoruz diye soruyor. Hande Berra, yün çoraplar başlıklı yazısında Anadolu'daki seyahatlerini aktarmaya devam ediyor. Mehmet Emin Okur hocamız,
Hayrola Köşesi.
Hayrola Köşesi'nde gerçekten hem de Erkam Radyo'da program yapıyor, evet, kendisi. 10 esası 10 satır diyor. Veyahut da mesela kuyuda bir köpek vardı, kurtuldu ya. İşte darısı başımıza diyor bu ay. Ve çok ilginç, bakın. Bu küçük bir yazı ama tabii, okuyayım. Buyurun. Çok güzel bir yazıydı. Kuyudaki köpek kurtuldu, darısı başımıza. Mehmet Emin Okur beyefendinin yazısı. Şöyle diyor. 10 gün kuyuda kaldıktan sonra yüzlerce kişinin gayretiyle düştüğü yerden kurtarılan küçük bir köpeğin hikayesinden her an görünür görünmez binlerce nefis kuyusuyla muhatap olan bizlerin çıkartacağı çok dersler var. Yani biz de nefis kuyusuna düştük diyor. Her zorluğun bir kolaylığı, her cefanın bir sefası vardır. Yusuf peygamber gibi kuyudan ve hapisten bile en tepeye çıkabiliriz. Yunus peygamber gibi karanlıklardan selamete, Eyüp peygamber gibi yara bere içinden afiyete ulaşabiliriz. Küçücük bir köpeğin hayatı için yüzlerce insanı emrine musahhar kılan, milyonların merakını celbeden eşrefi mahlukatına ne yapmaz? Yardımın şartı acizliğin farkında olmaktır. Eğer yenecek rızkın varsa yerin kaç yüz metre altında da olsan seni bulur. Sesini duyurmak fiili duadır. Kuyulardan çıkmanın yolu uzatılan ipe sımsıkı sarılmaktır. Bir an yerin dibindeyken bir anda şöhretin zirvesine ulaşabilirsin. Ademoğlu o küçük köpek gibi bir anlık karanlık, bir anlık gafletiyle kendini cennetten dünyaya indirtebilir. Ne olursa olsun hepimizin son dünya durağı böyle bir kuyudur. Zamanı gelince en yakınların ve sevenlerin seni bir an önce kendi elleriyle o kuyuya gömmek için birbirleriyle yarışırlar. Böyle güzel bir yazı. Ve Muhammed Murat Tutar bilişimin kalbini tutuyor her ay dergimizde. Halil İbrahim Kurucan beyefendi fotoğraf meraklılarına çok güzel yazılar yazdı. Buradan da tekrar vurguluyorum üzerine. Fotoğraf çekeceğim diyenler Halil İbrahim Kurucan'ı takip etsinler. Ve yazı yazıyorum. Yazarlık yolunda yürümek istiyorum. Genç Dergisi bu işin için tam bir aradığınız adres. Fakat bize gelmeden önce Metin Karaboşoğlu beyefendiden bir adeta icazet almak lazım. Nedir o? Bakın, yazı atölyesi köşesi var. Metin Karabaşoğlu bir ustadır, usta yazardır. Yollayın yazınızı. Bu köşede değerlendirsin. İki değerlendirir, üç değerlendirir. Bakarsınız dördüncü de dergimizde Bismillah demiş yazar olmaya başlamışsınızdır. Bu usta çırak ilişkisi önemli. Metin abi önemli. Ve bu ay 10 soruda Fatma Aliye var. Ödüllü test kısmında Yusuf. 10 soruda Fatma Aliye hanımefendinin hayatıyla ilgili sorular. Çok da güzel. Yani zor olmayan sorular. Ve ödülü ne? Ödülü de çok değerli bir ödül. Cahit Zarifoğlu Külliyat. Cahit Zarifoğlu'nun 13 kitabını bu sorulara doğru cevap veren kişiler arasında yapılacak çekilişte bir kişiye bu kitabı da hediye edeceğiz. Her ay böyle bir güzel hediyemiz oluyor.
Evet, gayet
bu
güzel
ayda bununla
hediye
bitirmek isterim.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Genç Dergisi'nin Mart ayı muhtevası yine dop dolu. Süleyman Ravuk yazıcılarla, Genç Dergisi editörüyle bunları konuştuk. Mart sayısını konuştuk, dosya konusunu konuştuk. Hayırlı mübarek olsun diyelim. Mart'ın ilk haftasındayız zaten. İlk haftadan bunları konuşmuş olduk. Genç Dergisi'ni inşallah elinize ulaştığında okumuş olursunuz diyelim dinleyicilerimize. Son olarak vermek istediğiniz mesaj var mıdır Süleyman abi?
Yani herkese hayırlı akşamlar diliyorum ben de. Sabırla dinlediler. Eğer şu vakte kadar bizimle birlikte olabildilerse, ben sürçülisan ettiysek affola diyorum. İnşallah hem yüz yüze tanışmak nasip olur. Biz Üsküdar'dayız. Genç Dergi Yazı İşleri Tasarım ekibiyle Üsküdar'da yüz yüze de tanışmak nasip olur. Okuyucularımızdan dergiyi merak edenler bizlere uğrasınlar. Ya da bu kadar anlatıldı, bir bakayım diyeceklerse eğer gençdergisi.com üzerinden bizlere, dergimize ulaşabilirler. Oradan yazıları okuyabilirler. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Hepimize hayırlı hayatlar, hayırlı ömürler diliyorum. Dergimizin Mart sayısı da hayırlara vesile olsun, bahtı açık olsun.
Eyvallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'ni ağırladık. Süleyman Arakup Yazıcılar abimizi ağırladık. Bu hafta 18'inde seçilmişlerdi kapağıyla. Mart sayısında çıktı Genç Dergisi. Aslında Çanakkale'den bahsettik. Bir Çanakkale türküsüyle de veda etmiş olalım dinleyicilerimize. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere inşallah.
hale içinde bir dolu desti. Çanakkale'de